Beşinci ayrımın başı.
Aynı biçimde adam ikinci kuşu da taş atar gibi hızla göğe attı. Yanına yöresine bakındı. Sonra başını önüne eğip kemerin altından, oyuncakçıların önünden, otomobillerin içinden geçip İş Bankası'nın önündeki kaldırıma geçti. Ellerini ceplerine soktu, başını kaldırdı. Yeni camiyi gözden geçirmeye koyuldu. Birkaç kişi daha geldi, kuş aldı. Bir çocuk yarım saat kafesten seçerek aldığı kuşu koynuna koyarak otomobillerin önünden, ardından kayarak köprünün üstüne vurdu gitti. Sonra birdenbire kuş alışverişi kirp diye kesildi. Umutla beklediler. Bazı kişiler geliyor, kuşlara bakıyor bakıyor, sonra basıp gidiyorlardı hiçbir kuş almadan. Bağıra çağıra Süleyman'ın sesi kısılmıştı. Azat buzat bizi cennet kapısında gözet. Gözet be, gözet ulan, gözet anasını avradını lan, gözet. Süleyman'ın sesi jilet, tarak, naylon çiçek, bıçak, tornavida, kaçak sigara, süpürge, kitap, gazete, eski çekirdek satıcılarının seslerinin üstünde, yeni cami önünün karmaşıklığının üstünde, otomobil kornunun arasında yitip gidiyordu. Süleymaniye camisine Eyüp'e de götürdü onları bedava Mahmut'un bir şoför arkadaşı. Süleymaniye'de az daha büyük bir kaza çıkıyor. Mahmut önüne geçmese öfkeye gelmiş iri yarı boğa gibi bereli çember sakallı bir mümin çocukları da kafesleri de kuşları da paramparça ediyordu. Camiden dualar okuyarak tesbihini sallayarak çıkan müminin kuşlarla çocukları görmesiyle onlara saldırması bir oldu. Mahmut tetik davrandı. Müminle kafeslerin arasına atıldı da onları kurtardı. Bu arada da Süleyman'la Hayri önlerindeki kafesi onları bekleyen Rıza'nın otomobiline taşıdılar da sonradan Mahmut arkalarından koşarak otomobile yetişip bindi de azgın müminin elinden canlarını zor kurtardılar. Eyüp'te kimsecikler yoktu. Avluda çınarın altında tek başına dolaşan leylekle avluyu silme doldurmuş güvercinler. Bir de Kur'an okuyan başa takılıp bir çocuk. Başkaca incin top oynuyordu. Rıza her şeyi anlamıştı. Onları Hayrına Taksim'e de götürdü. Onları orada bırakıp kendisi Menekşe'ye döndü. Taksim alanı kaynaşıyordu. Anıtın üstüne 6 tane güvercin konmuştu. Otel Continental 4 köşe kalın bir minare gibiydi. Kafeslerini sürükleyerek merdivenlere kadar götürdüler. Durdukları yerin az ilerisindeki yerdeki duvar işemik kokuyordu. Hayri bir yerlerde bir ahır aradı, bulamadı. İşemik kokusunun aradığı ahırdan değil de yandaki duvardan geldiğini anlayınca bayağı rahatladı. Yeşil, kırmızı, sarı ışıklar yanıp sönüyor. Otomobiller, insanlar birbirlerine girip alanı doldurmuşlar. Korna sesleri insan bağırmalarına karışıyor. Bir şamata, bir uğultudur. Almış başını gidiyordu. Köfteciler, gazete satıcıları, sıra sıra kaldırıma dizilmiş çingene çiçekçiler, altın gibi parlayan, sandıklarının başında uzun bir sıra kundura boyacıları, bağıran çağıran dolmuş kahyaları ezilmemek için oraya buraya koşuşan, birbirlerinin üstüne binmiş, sıkışmış insanlar, ayakları yalın bir köylünün yanında kürklü, son derece şık bir bayan, çiçekçi dükkanları, pislik, kağıt, kusmuk içinde kaldırımlar, benzin kokusuna bulaşmış sidik kokusu, her şey birbirine karışmış, kenetlenmiş, yuvarlanıyor. Süleyman şaşkınlık içinde kalmıştı. Boynu gittikçe uzuyor, gözleri pörtlüyordu. Hayri bir köşeye büzülmüş, boynunu omuzların arasına çekmişti. Belki de şimdi kafasında bir tek düşünce vardı. Her şeyi unutmuş, bu bir tek düşünceye sarılmıştı. Mahmut'a döndü, kalabalık dedi. Mahmut ona gülümsedi, hiç de gülmüyorlar. Mahmut bu kalabalığı ilk olaraktan görüyormuş gibi dikkat kesildi. Süleyman dalmış gitmişti bu hayhuya. Kuşları, Hayri'yi, Mahmud'u, her şeyi kendini bile unutmuş gibi başını almış gitmişti. Bir kalabalık apartman otomobil kundura boyacısı düşüne girmiş, kendisini alandaki gezginci köftecilerin bacalarından çıkan yağlı dumanların, insanı açlıktan öldüren çıldırtan kokusuna kaptırmışken, ilk olarak öyle açık seçik kalabalıktan, dumandan, otomobillerden kendini sıyırıp köftecilerin arabalarını gördü. Köftecileri de gördü. En baştakilerin arabasının tekerlekleri küçücüktü. Maviye boyanmış, üstüne küçücük pembe çiçekler, yeşile çalan yapraklar işlenmişti. Arabanın üstüne 4 köşe bir cam mekan konmuş, onun yanına da içi köz dolu bir mangal oturtulmuştu. Güzel bir bakır mangaldı bu. Mangaldan belki 2 metre uzunluğunda bir baca çıkarılmıştı. Cam mekanın içinde pişmeye hazır köfteler, yoğrulacak kıyma, kırmızı iri domatesler, maydanozlar, soğanlar vardı. Köfteci bir de gül oturtmuştu cam mekanın ortasına. Pembe, katmerli, taze bir Osmanlı gülü. Pilot pantolonlu, sarkık, kumral bıyıklı, kara kuşaklı, Süleyman ilk olaraktan adamın para sayan parmaklarını gördü. Parmakları amma da uzundu. Süleyman kendinde olmayarak bir içgüdüyle kendi parmaklarına bakıp bir an sonra gözlerini köftecin arabasına çevirdi. Gözleri adamı tepeden tırnağa sıyırıp varlı adamın uzun, kaba, kederli görünen, öfkelenmiş, kendine güvenmek isteyip de güvenemeyen yüzünde durdu. Mahmut ise bir kafesteki can çekişen kuşları, bir Süleyman'ı, Hayri, bir kalabalığı, otomobilleri, bir köftecileri izliyordu. Mahmut bu alanda tam 3,5 yıl şu sıradaki 6. boyacının yerinde ayakkabı boyamıştı. Üstü sedef kalkma balık, ağaç, bulut, deniz kızı resimli sandığıyla. Sandığı şu Taksim alanındaki boyacılar arasında ünlü olduğu kadar İstanbul'da da ünlüydü. Bakırköylü Mestan Usta'nın ölmeden önce bitirdiği bir sandıktı. Ve hem de Mestan Usta özene bezene Mestan Usta'nın okuryazarlığı yoktu. Ölünceye kadar imzasını hiçbir kağıt üstüne atmamış, hep parmak basmıştı. Bu sandığın üstüne imzasını mavi bir sedefi işleyerek kalkmıştı. İmza Çin yazısına, hiyeroglife, çivi yazısına, uçan bir kuşa ama en çok da Mestan Usta'nın kendisine benziyor. Mahmut yemin içip ant veriyordu ki bu yazı Mestan Usta'nın tıpkısıydı. Suretiydi ki foto sabahta çekilmiş. Hiç yazı, hiç böylesine karmaşık bir şey insana benzer mi? Ne yapsın, benziyordu işte. Sandığı ona teslim ettiğinde ne demişti Mestan Usta? Al demişti. Oğlum Mahmut al. Çok insana sandık yaptım ama Mestan'ı hiçbir sandığın içine koymadım. Al hayrını gör. Dişsiz ağzıyla yürek dolusu gülmüştü. Mahmut burada şu iki çocuğun yanında kafesler dolusu ölümcül kuşların az ilerisinde Taksim alanının kendisine hiç de kalabalık gelmeyen mahşeri karışıklığında Mestan Usta'yı mest olarak düşünüyordu. Mestan Usta'nın sandığı ona ilk verdiği günü Taksim'e kadar uçarak gelişini, ayakkabısını ilk boyadığı adamı, adam böylesine uçan dünyayı sevince boğan, sevinci taşa toprağa, Taksim'deki tüm insanların, otomobillerin, güvercinlerin tenine, yüreğine, üstüne işleyen, sevinç karşısında apışıp kalmış, parayı Mahmut'a vereceğine o elindeki öteki elini aktarıp durmuş, sonra hızla arkasına bakmadan sevinç içindeki bacakları uçarak oradan uzaklaşmıştı. Şu çocuklar bugün burada şu kuşları satarlarsa Mahmut'un o günü gibi, bastıkları yeri bile bilemeden buradan ta Menekşe'ye kadar uçacaklardı. Süleyman daha durmuş kendinden geçmiş köfteciye bakıyordu. Mahmut hele baksın az daha bozmayayım çocuğun keyfini dedi. Hele az daha baksın. Adamın 20 tane olsun dediğini duydu Süleyman. Köfteci mavi bir önlük kuşanmış ellerini durmadan önlüğünü sürüyordu. Kısa boylu zayıftı. 25'inde gösteriyor yüzünde ilk göze çarpan sağ yanağındaki derin çöl çıbanın izi oluyordu. İri, duru mavi gözlerindeki ışığı Süleyman ta burnundan görüyordu. Şimdi Mahmut da Hayri de oturup büzüldüğü yerden Süleyman'ın baktığı yere, köftecinin alışkanlıkla çabuk çabuk gözlerin üstündeki kararmış yağlı ızgaraya köfteleri serişine bakıyorlardı. Köfteler pişip köfteci bir yarım ekmeği ortasından yarıp elindeki küçük maşayla teker teker köfteleri incitmekten korkarak ekmeğin içine koydu. Arkasından bir tutam maydanozu parmaklarının ucuyla alarak kıyılmış soğanla bir domatesi de aynı rahatlıkla dilim dilim yaparak güzelce ekmeğe yerleştirdi. Ekmeği pembe kağıda koyarak adamı uzattı. Arabanın bacasından daha kokulu, açları çıldırtan kokular savruluyordu. Köfteyi alan adam sağına soluna bir iki kez bakındı. Sonra birden hızla elindeki ekmeği dişledi. Sağına soluna çabuk çabuk bakınıyor, sonra bir ekmeğe bir diş atıyor, iri bir lokma koparıp avurtlarını şişiriyordu. Ortada durdu, bir Taksim bahçesine, bir caddedeki otomobillerle üst üste iç içe akan kalabalığa baktı. Sonra birden ağzındakini hızlı hızlı çiğneyerek caddeye, insanların, otomobillerin arasına yürüyüp gitti gitti. Köfteci tatlılıkla o gözden yitinceye kadar arkasından baktı. Mahmut da gülümsüyordu bir şeylere. Belki Süleyman'a, belki Ayrı'ya, belki başka bir şeye. Köftecinin arabasının üstündeki kargacık burgacık yazıyı da okumaya çalışıyordu. Yazıyı çözünce bir sevindi. Bir sevindi. İçine gelmiş bir okka acı gibi oturmuş öldü ölecek kuşları, başı belalı çocukları bir an için unuttu. Heceleyerek bir tamam okuduğunu yazı şöyleydi. Cehennem yerinde hiç ateş yoktur. Herkes ateşini buradan götürür. Herkes ateşini buradan, buradan dedi kendi kendine. Alanda kalabalığın ortasında bacalarından dumanlar fışkırtarak duran, kokular salıveren köfteci arabaların hepsinde de yazılar vardı. Birisinde ölme Erzurum ölme, cana can kat diyordu. Ekmek parası, alın teri, yürü kahpe analı dünya yürü, Başka birisinde de yol biter, gün biter, can biter, İstanbul bitmez diyordu. Bu yazı mavinin üstüne her harfin arasına bir çiçek resmi işlenerek yazılmıştı. Birden bir kaynaşma, bir bağırtı, bir gürültü, bir koşmaca oldu. Köfteciler arabalarını, maşalarını, bıçaklarını, ekmeklerini, domateslerini saçarak, toplamaya uğraşarak, hızla sürmeye, kundura boyacıları sandıklarını sırtlayıp oraya buraya kaçışmaya, simitçiler, işportacılar tablalarını sırtlayıp oraya buraya koşmaya başladılar. Kalabalık da durmuş, olana bitene bakıyor. Bir şoför otomobilinden dışarıya fırlamış, bütün alanı çınlatarak birilerine, bir yere talihini ana avrat sövüyordu. Hayri ayağa fırlamış, bir yerlere kaçmak için durmuş, bekliyor, neredeyse fırlayacak. Süleyman merdiveninden alanın içine girecekmiş gibi iyice boynunu uzatmış. Gözleri de korkuyla, şaşkınlığı daha da pörtlemiş duruyordu. Mahmut da telaşlanmış, gelin diye bağırıyordu, gelin alın kafesleri. Kendisi de 2-3 kafese birden yapışmış. Taksim bahçesinin içine doğru koşuyordu. Süleyman da Hayri de kafeslerin kulpuna yapıştılar. İçeride çalkalanan kuşlar sonsuz bir çırpınmadaydılar. İnönü anıtının arkasına kadar taşıdılar kafesleri. Tam bu sırada da bomboş, ölü gibi kalmış alanda da yeşil giyitliler göründü. Öfkeyle oraya buraya saldırıyorlardı. Bir süre oraya buraya dolaştıktan sonra bir araya gelip çekip gittiler. Onlar gider gitmez de alan yeniden köfteciler, boyacılar, işportacılar, simitçiler, lahmacuncularla dolmaya başladı. Hem de gidenlerin 2-3 misli. Az önce kağıt helvacılar yoktu. Şimdi nereden geldilerse 3 tane de kağıt helvacısı beyazı boyalı arabalarıyla salınarak sökün ettiler. Ortadaki helvacı avazı çıktığınca bağırıyordu. Kağıt helvam ballı, ballı. O kadar çok bağırıyordu ki gözlerinden yaş geliyordu. Zil gibi sesinden Taksim kalabalığı çın çın ötüyordu. Mahmut aynasızlar dedi, belediye aynasızları. Haydi in merdivenlere, işte şimdi tam sırası, tam. Kafesleri getirip merdivenin birinci basamağına koydular. Önce Mahmut bağırdı. Çocukların bu işi bilmediklerini biliyordu. Azat buzat, azat buzat, azat buzat. Son söylediği buzatta sesi güzel yanık bir türküye dönüşüyordu. Birden yörelerini büyük bir kalabalık aldı. Mahmut sesine bir iyice türkü havası verdi. Azat buzat bizi cennet kapısında gözet, gözet oy gözet. Durmuş burada bu çocuklar için öldürseler kendisi için böyle bir şey yapmak değil düşleyemezdi bile. Taksim alanında dimdik en güzel sesiyle ninni söyler gibi, ilahi söyler gibi kuş çığırtkanlığı yapıyordu Mahmut. Özverisinden dolayı da seviniyordu. Söyledikçe kendi sesi de kendisinin hoşuna gidiyor, kalabalık da büyüyordu. Bir yarım saat sonra kalabalık o hale geldi ki kuşları görmek için neredeyse birbirlerini eziyorlardı. Mahmut kendisini ninnisine, ilahisine kaptırmış makamdan makama geçiyordu. Yarım saat mi, bir saat mi ne geçti? Mahmut birden kendisine geldi. Farkına vardı ki şimdiye kadar hiçbir kimse bir tek kuş alıp havaya salıvermemişti ki. Öfkesi tepesine çıkıp bağırmaya başladı. Alın be, alın be! Çocukların kuşu alın be! Bunları alıp da havaya salıvermezseniz bu kuşların hepsi bu kafeslerin içinde ölecekler be! Hiç kimse de en küçük bir kıpırtı oluşmuyor. Durmuşlar, kafeslerin içindeki çırpınmaktan, vıcırdamaktan yorulmuş, bitmiş, birçoğunda gözleri kaymış kuşları seyrediyorlardı. Alın be diyordu, alın be kardeşler, bir kuşun fiyatı ne ki? Alın be kardeşler, bakın bu çocuklar hırsızlık, ahlaksızlık, uğursuzluk, yan kesicilik yapacaklarına size iyilik yapmak fırsatı. Ya fırsatı kazandırsınlar diye bu kuşları yakaladılar. Haydin kardeşler alın alın. Alın kuşları da atın şu gökyüzüne. Atın da ne güzel uçsunlar. Alın alın ha kardeşler ha kardeşler ha. Gökyüzüne bakıyordu. Gökyüzünün tam ortasında yüz yuvarlak ak bir bulut duruyordu öyle yerinden kıpırdamadan. Mahmut bir göğe bir insanlara gülümseyerek sesini de gittikçe güzelleştirip yürekten içten söyleyerek umutla bakıyordu. Kardeşler, yüreklerinde acıma dolu kardeşler, insanın içi yüreği razı olur mu ki bu kuşlar bu kafeste ölsün? Ha kardeşler, alın alın, alın havaya atın kuşları, atın ki uçsunlar, varsınlar sizi iyiliğin, güzelliğin, cennetin kapısında beklesinler. Kalabalığın üstünde merdivenlerin 5. basamağında durmuş konuşuyor, insanları bir peygamber edasıyla acımaya çağırıyordu. Kurdu kuşa, börtü böceğe, sesi bir yükseliyor bir iniyordu. Bir öfkeye kesiyor, bir yalvarıyor, bir yumuşuyor, bir kabalaşıyordu. Bir inandırmaya çalışan inleme oluyordu. Bakın kardeşler, bakın şu kuşlara. Bu çocuklar var ya, bu sabicikler. Eliyle çocukları gösteriyordu. Sizlere güvenerek tuttular bu kadar kuşu. Size güvenmeseler hiç bu kadar kuşu yakalar da hiç ölümlerine sebep olurlar mıydı? Değil mi? Bunlar da insan. Bunlar da insanlık var, değil mi? Bu kuşları öldüreceklerini gider de hırsızlık yaparlar. Gider de adam öldürürler. Birden öfkesi tepesine çıktı. Kudurdu. Delirdi. İnsanlar kuşları tutmuşlar, durmuşlar, ona şaşkınlıkla bakıyorlardı. Önce bir iki dakika öfkeden ne dediği anlaşılmadı. Sonra sesi açıldı. Keskinledi. Bu kuşlar yerine sizi öldürürler, sizi. Kendine geldi. Size güvendiler de dedi. Bin yıldan bu yana dedi. Çocuklar kuş yakalarlar. Yüreklerinde acıma insanlık olan insanlar da bu kuşları alıp şu göğe salıverirler. Göğü gösterdi. Orada o ak tertemiz bir ışık tufanında balkıyan bulut öyle duruyordu. Alın kardeşler, alın. Alın canım. O kadar pahalı da değil. Bir simit parası 10 lira. Yok 10 lira değil, 5 lira. Bu da ona çok gelmiş olacak ki Mahmut kuşların fiyatını daha da kırdı. 2,5'a dedi. Sonra sesi kısıldı. Ya oğlum be kardeşler dedi. Bakın havada ne güzel, ne de güzel bir güneş var. Bu güzel günde yazık değil mi zavallı kuşçuklar bu kafeste kalsınlar ha? Ne diyorsunuz? Artık kendi kendine konuşur gibiydi ve kalabalık için kuşlar, çocuklar, Mahmut ilginçliğini yitirmiş olacak ki dağılışmaya başladılar. Mahmut baktı ki bunca emek vererek bağırarak bir araya getirdi kalabalık dağılıyor son bir çabayla. Alın alın kardeşler, alın salıverin kuşları, salıverin de cennetinizi kazanın. Birden kafese koştu, kafesi açtı, içinden dirice bir kuş seçti. Yerine gelip kuşu iki avucu arasına alıp dualar okur gibi yaptı. Sonra da sağ elini ta göğe uzatıp parmaklarını açtı. Kuş fırladı avucundan. Önce opera yapısının üstüne uçtu. Sonra oradan dönüp Continental'a vurdu. Oradan da çavdı, Taksim bahçesi üstünden Sheraton'a vardı. Sheraton'un boğaz yanında gözden gitti. Mahmut kafese koştu. Artık arka arkaya kafesten aldığı kuşları işte böyle, işte böyle diye havaya salıveriyordu. Ve gittikçe kalabalık azalıyordu. Son bir umutsuzluk çığlığıyla Mahmut işte, işte böyle diye elindeki kuşu da bir taş atar gibi göğe attı. Bitkin de kalabalığa döndü. Baktı, baktı. Alnı kıvırcık, alnı dökülmüş kara saçları ter içinde kalmıştı. Tu Allah belanızı versin sizin insan gibi, tüp dedi. Ne haliniz varsa görün de. Kalabalığın şaşkın bakışlarında merdivenleri indi. Gitti, karşı duvarın üstüne oturdu, başını yere eğdi. Biraz sonra başını kaldırıp çocuklardan yana baktı. Onların yörelerinde hiçbir kimsenin kalmadığını gördü. Çocuklar kafesleriyle orada Taksim'in alında tek başlarına kala kalmışlardı. Süleyman boynu gene öyle upuzun, hayrede yumuldukça yumulmuş. Mahmut oturduğu yerden kalkıp geçmek istedi ama getirdiği çocukları da burada Taksim'de bu canavar kalabalığın ortasına bırakıp gitmeye bir türlü içi el vermiyordu. Çocukların yanına da gidemiyordu. Onlara karşı içinde belli belirsiz, karışık, daha biçimlenmemiş bir utanç, bir suçluluk duyuyordu. Birden yine bir tansık gerçekleşti. Bir yaşlı, ak saçlı adam bastonuna çökerek, kafeslerin yanına gülümseyerek geldi. Birden bir şey anımsamış gibi Süleyman'a yaklaştı. "Ya kuş mu bunlar?" diye yumuşaklıkla sordu. Süleyman ağzından "kuş ya" sözcükleri döküldü. "Demek kuş, bizim gençliğimizde sizin gibi çocuklar hep kuş satarlardı. Biz de... Kaç para bunlar?" "Ne verirsen ver," dedi Süleyman. Sesi utanmış, sevinmiş, sert, kaba çıkmıştı. Oğlan sesinin böyle çıkışına üzülürken adam 15 lira uzattı. 3 tane ver dedi. Süleyman elleri titreyerek olur hemen emeceğim. Kafesten bir anda 3 kuşu çıkarıp adamın avuçlarına koydu. Adam bastonunu koluna takmış başını göğe kaldırdı. Ak buluta kadar baktı, elini öne uzattı. Yumuşacık kuşları salıverdi. Arkalarından bir kere baktı. Sonra dudaklarını hep o mutlu gülümseme uzaklaştı. Süleyman hemen Mahmut'a koştu. Yüzü gözü sevince batmış. Bak dedi elindeki 15 lirayı göstererek. Cebine koy dedi Mahmut. Gel dedi Süleyman. Sen sattın ya işte dedi Mahmut. Elini cebine sokup bir sigara çıkardı yaktı. Dumanını derin derin içine çekti savurdu. Haydi git ben buradayım dedi gene Mahmut. Alnının terini sol eliyle sildi. Süleyman koşarak kafesin yanına geldi. Orada merdivenlerin üstünde öylece durup Taksim'in kalabalığına baktı. Ah diye düşündü, şu kadar insanın her biri bir kuş alsa da göğe salıverse, üstüne de dua okuyup ne güzel, ne güzel olurdu. Gözü de hep şu mavi boyalı köfteci arabasındaydı. Araba tepeden tırnağa maviye boyanmıştı. Mavinin kenarlarına fırdolayı pembe çiçekler işlenmişti. Hiç görmediğimiz, belki de bu dünyada hiç bitmemiş büyülü turuncu gözlü çiçekler. Çiçeklerin tam ortasında ak bir bulutun altında bir göl ışık içinde kalmış, yeşil mavi arası kalmış şakırdıyordu. Gölde kuğular yüzüyordu. Boynu uzun görkemli tam 7 tane. Gölün kıyısında kırmızıya mora çalan tepeden tırnağa çiçekler açmış, gene bu dünyadan olmayan bir kamış salınıyordu. Turnalar uçuyordu, eğrim eğrim bir baştan bir başa. Arabanın öbür yanında da bir ceylan koşuyor, gene büyülü, gene bu dünyadan olmayan. Ceylanın üstünde de ulu kanatlarını açmış bir bakır kartal dönüyordu. Yabanıl, keskin, ustura gözlü. Arabanın tekerleği eski bisiklet tekerleklerindendi ama nikel kısımları pırıl pırıldı. Köfteci genç bir adamdı. Önlüğü de maviydi. Önlüğüne genç bir kız, tabii nişanlısı olacak, özene bezene kocaman bir gül işlemişti. Çok sarı. Arabanın içindeki ocağı harlıydı. Kırılmamış kömürler, yumruk kadar közler mavi yalımlanıyordu. Bacısı sarı yıldızlıydı. Altın gibi parlıyordu. Köfteci orta boylu, sivri, keskin bıyıklı, iri, ela gözlü, cin gibi birisiydi. Yerinde duramıyor, oraya buraya koşuyor. Domatesleri ak bir kağıt mendille siliyor, parlatıyor. Biberleri üst üste yığıyor. Beğenmiyor, bozuyor. Yeniden başka bir biçimde, bu sefer de yan yana diziyordu. Yanındaki köftecilere, boyacı çocuklara takılıyor. Önüne gelene dudakları hiç kavuşmadan gülerek laf yetiştiriyordu. Alan portakal kabukları, kağıt yırtıkları, naylon torbalar, salatalık kabukları lahana yapraklarıyla örtülüydü. Süleyman'ın dalgınlığından genç bir adam uyandırdı. Çocuk diye seslendi ona. Bu kuşların sahibi sen misin? Benim, dedi Süleyman bir uykudan uyanmanın irkilmesiyle. Kaça bunlar? 10 lira, dedi Süleyman. Ya, dedi adam, kafeslerin önüne çömeldi. Gözünü kırpmadan bakmaya başladı. Sonra en büyük kafesin kapısını açtı. Kuşları teker teker alıp koynuna koymaya başladı. Ayağa kalktı. 5 tane, dedi Süleyman'a. Tüm bir 50 liralık uzattı. Süngü anıtının yanından çimenleri ezerek geçti. Kazancı yokuşuna aşağıya indi. 50'lik şaşırmış Süleyman'ın elinde kalmıştı. Hayır, onu cebine indir, dedi tok bir sesle. Süleyman parayı cebine koyarken gülmeye başladı. Boşanmış gibi gülmesi bir türlü durduramıyordu. Hayır, kes artık, dedi. Orospu karı gibi el alemin ortasında ne gülüyorsun böyle? Bir kişi daha geldi. Sırtında semeri vardı. Beli bükülmüş, omuzları ise çok genişti. Çökük avurtlu, tıraysız yüzünde gözleri yalım karasıydı. Derindi. Dehşet bir kedere batmıştı. Kafeslere dokundu. Usulca, incitmeden, korkarak. Ula uşaklar, nedir? Kim bunlar? Kuş, dedi Hayri. Vay, ne kadar da çoğmuş kim? Çok, dedi Hayri. Ha, ne işe yaramış kim? Uçarlar, dedi Hayri. Süleyman söz onun ağzından aldı. Uçarlar ya. Bak amca, 10 lira verir, bundan bir tane alırsın. Alırım. Alınca uçurursun şuna yukarı. Bulutu gösterdi. Uçurunca bu gider senin cennetin kapısında bekler. Aha, bilirim, diye sevindi ama. Bilirim amman, 10 lira çoktur. 5 lira, dedi Hayri. Süleyman çok ters baktı. Bundan sonra da alabildiğine bir pazarlık başladı. Adam sonunda tanesi 2,5 liraya 3 tane kuşu alıp oraya ileriye duvarla merdivenlerin yanındaki ağacın altındaki kanepenin üstüne oturdu. Gözlerini ayırmadan kuşlara bakmaya, onları okşamaya, öpmeye başladı. Adam kuşları hem öpüyor hem onlarla konuşuyordu. Ama buradan adamın ne dediği anlaşılmıyordu. Belki de adam Türkçe değil de başka bir dilden konuşuyordu. Az sonra da ağacın altından yanık, inlemeye, ağda benzer bir türkü gelmeye başladı. Türkü uzun, alttan yumuşak duyulur duyulmaz Taksim Alanı'nın gürültüsünün altından durup aydınlık bir su, bir ışık gibi akmaya başladı. Süleyman'ın ağlayısı tuttu. Eli ayağı çözüldü, merdivenlere çöktü. Şimdi anası, anasının kilimi hiç gözlerinin önünden gitmiyordu. Hayri de içlenmiş, kendisini uçsuz bucaksız bir denizin ortasında kalmış sanıyordu. Mahmut orada, yerinde oturmuş kalmış, sigara üstüne sigara içiyordu. Bir ağıt söyleyen adama, bir çocuklara, bir orada öyle türküyü dinlemek için durmuş kalmış bir bölük insana bakıyordu. Taksim alanı, otomobilleri, apartmanları, otobüsleri, üst üste insanlarıyla sanki türküyü dinliyorlardı, gürültülerini kesmişler. Türkü birden durdu, adam ayağa kalktı. Birinci kuşu öptü, yumuşacık avucunun içinde tuttu. Kuş bir çırpındı, sağa sola bakındı, kanatlarını birkaç kere açtı, çırpındı, sonra uçtu, gitti gitti. Sırtı semerli adam, uzun yüzü güzelleşerek, ışık içinde kalarak, biraz daha kedere gömülerek kuşun ardından ayaklarının ucunu dikilerek kuşla birlikte uçacakmışçasına ardından baktı. Geriye kalan iki kuşu da öylece salıverdi. Elleri yanlarına düşmüş, gene kamburu çıkmış. Gidin gidin memlekete benden selam edin, diye mırıldanarak yürüdü. Süleyman'ı kafesleri görmeden yanlarından geçti. Birbirine girmiş otomobillerin arasına girerek karşı kaldırıma vurdu. Birkaç adam daha gelip kuş aldılar, uçurdular. Yaşlı çarşaflı bir kadın kuşları görünce çok sevindi. Torunuma torunuma, dedi. Söz vermiştim, 3 yıldır kuş satan bir kişiye rast gelmemiştim. Kuş satan da kalmadı ki. Titreyen elleriyle kuşları aldı, bir kese kağıdına koydu. Koşarcana otomobillerin arasına daldı. Korna sesleri ortalığı almış, Taksim alanını bir indiriyor bir kaldırıyordu. Bundan sonra bir kalabalık döküldü Taksim alanına. İğne atsan yere düşmeyecek. Giden gelen, bağıran çağıran bir hercümert ki aman Allah. Motor uğultuları, kornalar, teneke, demir sesleri, benzin, yanmış yağ kokusu. Süleyman umutlanmıştı. Bekledi, bekledi. Bir tek kişi çıkıp da artık kuşmuş almıyordu. Süleyman bağırmaya başladı. Azat buzat, azat buzat, hey insanlar, azat buzat, cennet kapısı, cennet kapısı sesi çıktıkça. Cennet kapısı, cennet kapısı, cennet, cennet diye boynunu sündürmüş bağırıyordu. Cennetin öz kapısı, bir kuşa bir cennet, uçuruna uçurun. Bağırıyor, çağırıyor, çırpınıyor, kimse gelip de bir kuş almıyordu. Bağırdı, bağırdı, sesi kısıldı. Karıncalandı, gene de bir tek kişi gelmedi. Sonra birden deli gibi oldu. Merdivenlerde yürüyerek, kalabalığın üstüne el kol sallayarak, yakası açılmamış küfürlerle sövmeye başladı onları. Kalabalıktan bir iki kişi duruyor, bu merdivenlerde çırpınan, söven, ağzından ilenmeler saçılan çocuğa bakıyorlar. Sonra gene yürüyorlardı. Süleyman bu duranları görünce daha da hızlandırıyordu sövmesini. Bir ara dar pantolonlu, ayakları çamur içinde birisi geldi, Süleyman'ın karşısında durdu. ''Ne sövüyorsun lan el alemi böyle ağız dolusu?'' dedi. ''Almazlar lan, sen kuş tuttun diye herkes alıp uçurmaya mecbur mu? Kes lan sesini, kesmezsen!'' Yumruklarını sıktı Süleyman'ın üstüne yürürken, büzüldüğü yerden Hayri ok gibi fırladı. Delikanlının önüne geçti. ''Git lan işine!'' dedi. ''Canından vazgeçmemişsen. Bizim zaten...'' Delikanlı baktı ki papuçu pahalı, Hayri'nin hiç lamucimi yok. Oraya merdivenin üstüne bir kocaman tükürük fırlatıp, koca kıçını sıkı bluecinin içinde kıvırarak çekildi. Süleyman sövmeyi bıraktı. O da ötekinin arkasından bir tükürük fırlattı ta uzağa. Hayri de öyle yaptı. Süleyman birden yüzü ışıdı. Gene bağırmaya başladı. Sesi çın çın öttü. ''Bu kuşları hepsini alıp da şu göğe uçurmazsanız yiyeceğiz onları biz bu gece.'' diyordu. Kafesin birisini yerden aldı. Merdivenlerden indi. Önüne geleni ''Alın alın da şu kuşları bir kurtarın. Yoksa bu gece hepsini, hepsini boyunlarını koparıp yiyeceğiz.'' Dilini şapırdı diyordu. ''Yiyeceğiz. Oh! Yağlı.'' Hayri de bir kafes aldı. O da merdivenlerin üstüne dikildi. ''Yiyeceğiz!'' diye bağırıyordu. Mahmut da oturduğu yerden koşarak geldi. Bir kafesi eline aldı. ''İşte bu küçücük, bu zavallı kuşları, bu aç çocuklar yiyecekler, yemesinler. Açlar. Bu kuşları tutacaklarına başka bir iş tutsunlar. İş nerede çocuklar için? Sigara satsınlar.'' Süleyman hem bağırıyor hem de şimdi bacası tüten o çiçekli köfteci arabasına bakıyordu. Hayri bir yandan, Süleyman Mahmut bir yandan kalabalığa neler neler söylemediler. Mahmut insanlara bu çocukların ne olursa olsun bu kuşları bu gece yiyeceklerini inandırmaya çalışıyor. Onları kuşlar adına acımaya çağırıyordu. Akşam oldu, gün battı, elektrikler yandı. Sarı, kırmızı, yeşil, al, turuncu neonlar parladı. Banka, mağaza, ortaklık ilanları, otel yazıları ötmeye başladı. Şehrin üstünü bir renkli ışık dumanı sardı. Süleyman yok olmuş, bitmiş, sesi kısılmış merdivenlerin üstüne çöktü. Hayri de yanına oturdu. Mahmut çocukların yüzüne bakamıyordu. Bu kadar çaba, bu kadar çırpınma, uğraş bir sonuç vermemişti. İnsanlar adına, şu alanı doldurmuş kaynaşan Taksim'deki kalabalık adına, şu iki çocuktan, zavallı, kimsesiz küçük kuşlardan utanıyordu. Usulca kalabalığın arasına kayıverdi. Çocuklar orada merdiven üstüne oturmuşlar. Süleyman bir kolunu kafese dayamış, başı sağ omzuna düşmüş, kıpırtısızdı. Hayri'nin başı bir iyice gövdesine, omuzların arasına gömülmüştü. Çocuklar küçülmüş, bir avuç kalmışlardı. Kuşlarsa yorulmuşlar, çırpınmayı, ötmeyi bırakmışlardı. Taksim alanı insandan taşmış, almıyordu. Karşı otelin yazısının aydınlığı kafeslere, çocuklara, merdivenlere vurmuş, ortalığı yemyeşil etmişti. Mahmut, ben balığa çıkıyorum hemen bu akşam, Çanakkale'ye kadar belki uzanırım dedi. Yüzünde oyuncağı başka çocuklara kırılmış bir çocuğun onulmaz kederiyle. Git dedim, güle güle, kısmetin bol olsun. Kısmet dedi Mahmut. Acı, ağ gibi bir gülüş fırlattı ortaya. Kısmet ha, vay kısmet, yere batsın kısmet. Günlerdir çadırın oraya kavağa uğrayamıyordum. Tuğrul da beni her görüşünde bir kötü bir şey varmış da söylemiyormuşçasına bana bakıyor, bıyık altından alaycı it oğlu it her gile namussuz bir gülüşle bana gülüyor geçiyordu. Şu insanlar içinde bu çocuklar kadar gıcık olduğum zıttıma giden birisi olmadı. Bir elime geçirsem it, sırtı pek karnı tok domuz, hem de domuz oğlu domuz. Çadıra, kavağa işte bu çocuğun yılan gülüşünden, hayın bakışından dolayı uğrayamıyordum. Orada olumsuz bir şeyler olmuştu. Orada bu iti kıvançtan deliye döndürecek kadar tatsız bir takım işler gelmiş olacaktı çocukların başına. Yoksa Tuğrul belki ömrünce hiç sevinç tatmamış bu mutsuz sergili, yoksa böylesine sevinebilir miydi? Oraya gitmek istiyordum. Çocuklara ne olmuştu merak ediyordum. Onları delicesine bir görme tutkusuna kaptırmıştım kendimi. Ben oraya yönelince ayaklarım gerisin geriye götürüyordu beni. Bir sabah o kızıl kanatlı yırtıcı kuşu havada gördüm. Şimdi çocuklar oradalarsa sevinmişlerdir dedim kendime. Şimdi şuradan kalksam aşağı insem, subay evlerinin deniz yönündeki köşesine dönsem, çadırla ulu kavağı görüverecekti. Menekşeden yukarı yokuşu çıkınca kavağı gördüm. Gene öyle ulu, kocamandı. Dallarını bir uçtan bir uca, bir küçük alanı örtecek kadar göğe sermişti. Çadırsa ortalarda gözükmüyordu. Koşarak çadırın yerine vardım. Bir de baktım Tuğrul orada. Eski yerinde tümseye oturmuş, çenesini dizlerine koymuş, alaycı, utkulu gözlerin içi gülerek bana bakıyor. Ortalığı renk renk kuş tüyleri almış, düzlük, uçuşan tüylerle kaplanmış. Bakır dikenlere, dikenlerin dallarına tüyler yapışmış, esen yerde uçuşuyor. Mor, kırmızı, yeşil, ak, mavi tüyler. Toprağa, otlara, çalılara, ağaçlara sıvanmışlar. Çadırın önündeki ocak kararmış, üç tuğla küllerin içinde, ocakta yarı yanmış odunlar, bir de yarı yarıya kömürleşmiş kütük var. Döndüm Tuğrul'a öfkeyle baktım şaşarak, bakışım aşağılamam vız geldi ona. O gene o pis alaycı gülüşüyle gözlerini ocağın alt başına dikmiş, her şeye meydan okur bir tavırla bakıyordu oraya, kurumuş deve dikeni kümesin alt yanına. Baktığı yere doğru birkaç adım attım ve gözlerini diktiği yeri görünce vurulmuşa döndüm. Yüreğim cız etti. Kurumuş çimenlerin üstüne bir tek uzamış gitmiş mavi çadır dikeninin dibine, baştan ayağa küçücük sümüklü böcek sıvanmış gövdesi yüksekliğinde kuş başlan yığılmıştı yüzlerce. Ve kesik gözleri açık, solmuş başları sarıca karıncalar çokuşmuştu. Uzaktan İstanbul'dan uğultular geliyor, kızıl kanatlı yırtıcı kuş menekşenin üstünde, göğsünü esen yele verip kanatlarını germiş süzülüyor. Önümde İstanbul şehrinin acımasızlığının, yitmişliğinin, kendi kendini, insanlığını unutmuşluğunun, çok şeyler yitirmişliğinin bir anıtı, yüzlerce kuş başından dikilmiş bir anıtı duruyordu. 5. ayrımın sonu. Kitabın sonu.